Ayrım 5. 3 cesedi tellerin dışında bir yere gömmemiz emredilmişti. Bunu yapabilecek güçte olanlar kampta sadece ikimizdik. Geri kalan neredeyse herkes hala kullanımda olan birkaç barakada ateş ve devirumun pençesinde yatıyordu. Planlarımızı yaptık. İlk cesetle birlikte arkadaşımın çantasını tabut olarak kullandığımız eski küvetin içine saklayarak dışarı çıkaracaktık. İkinci cesetle birlikte ise benim çantamı. Üçüncü seferimizde ise kaçmaya niyetlenmiştik. İlk iki sefer plana göre işledi. Dönüşte arkadaşımın önümüzdeki birkaç günü ormanda geçirdiğimiz için bir parça ekmek bulmaya çalışırken onu bekledim. Dakikalar geçti. Dönmedikçe daha da sabırsızlaştım. 3 yıl esaretin ardından özgürlüğü büyük bir keyif olarak düşünüyor, cepheye doğru koşmanın ne kadar harikulade olacağını hayal ediyordum. Ama o kadar ileri gidemedik. Arkadaşım döndüğü an kampın kapısı sonuna kadar açıldı. Üzerine büyük kızıl haçlar çizilmiş, görkemli alüminyum rengi bir araba nümayiş alanı doğru ilerledi. Cenova Kızıl Açı'ndan bir delege gelmişti ve kamp sakinleri onun koruması altındaydı. Delege acil bir durumda kampa yakın olmak için yakınlarda bir çiftlik evine yerleşti. Artık kaçmayı kim düşünür? İlaç dolu kutular arabadan indirildi, sigaralar dağıtıldı, fotoğraflarımız çekildi ve ortalık bir neşe sardı. Artık savaş alanına gitme riskini almamıza gerek yoktu. Bu heyecan içinde 3. cesedi unutmuştuk. Cesedi dışarı taşıdık ve 3 ceset için kazdığımız dar çukura attık. Bize eşlik eden gardiyan birdenbire çok nazik olmuştu. İşlerin değişebileceğini anlamıştı ve iyi niyetimizi kazanmaya çalışıyordu. Üstlerine toprak atmadan önce ölüler için ettiğimiz kısa dualara katıldı. Ölümle yarışarak geçen son gün ve saatlerimizin gerginliğinin ve heyecanın ardından huzur temenni eden duamız insan sesinden beklenecek sıcaklıktaydı. Böylece kamptaki son günümüz özgürlüğü bekleyerek geçti ama erken sevinmiştik. Kızılaş delegesi anlaşmanın imzalandığı konusunda bize teminat vermiş ve kampın boşaltılmaması gerektiğini söylemişti. Fakat o gece kamyonlarla gelen SS adamları yanlarında kampı boşaltmak için bir emir getirmişti. Kalan son tutsaklar önümüzdeki 48 saat içinde başka savaş esirlerinin karşılığında İsviçre'ye gönderilmek üzere merkezi bir kampa götürülecekti. SS'i neredeyse tanıyamıyorduk. Bizi kamyonlara binmeye ikna etmeye çalışırken ve tarihimize şükretmemiz gerektiğini söylerken çok cana yakındılar. Yeterince gücü olanlar kamyonlara doluştu ve hasta bitkin olanlar güçlükle taşındı. Arkadaşım ve ben 13 kişinin bir sonraki kamyona seçileceği son grupta duruyorduk. Başhekim kişileri saydı ama ikimizi atladı. 13 kişi kamyona bindi ve biz geride bırakıldık. Şaşkınlık, öfke ve hayal kırıklığıyla yorgun ve dalgın olmasını mazeret gösteren başhekimi suçladık. Dedi ki hala kaçmaya niyetlendiğimizi zannetmiş. Sabırsızlıkla oturduk, çantalarımızı sırtımıza taktık ve kalan birkaç tutsakla son kamyonu beklemeye başladık. Çok uzun süre beklememiz gerekti. Son olarak boş kalmış gardiyan odasının şilteleri üzerinde mütemadiyen umut ve umutsuzluk arasında dalgalandığımız son birkaç saatin ve günün heyecanından yorgun halde uzandık. Yolculuğa çıkmaya hazır halde giysilerimiz ve ayakkabılarımızla uyuduk. Bizi uykumuzdan uyandıran top tüfek sesleri oldu. Barakaya mermi ve kurşun yağmaya başladı. Başhekim içeri girdi ve yere yatmamız söylendi. Bir tutsak üstteki ranzadan ayakkabıları ayağında karnının üzerinde atladı. Bu beni tamamen uyandırdı. Derken ne olduğunu anladık. Cephe bize ulaşmıştı. Ateşler kesilmeye başladı ve şafak söktü. Kampın kapısının direği üzerinde beyaz bir bayrak dalgalanıyordu. Çok sonraları o son saatlerde bile kaderin bize son kalan birkaç tutsağa oyuncak ettiğini öğrenecektik. Özellikle de yaşam ve ölüm söz konusu olduğunda insan kararlılığının ne kadar belirsiz olduğunu anlayacaktık. Bizimkinden çok uzakta olmayan küçük bir kampta çekilmiş fotoğraflar görmüştüm. O gece özgürlüğe yolculuk ettiğini zanneden arkadaşlarımız kamyonlarla bu kampa götürülmüş ve barakalara kilitlenerek ateşe verilmişlerdi. Neredeyse kölüm kömüre dönmüş bedenleri fotoğraflarda tanınır haldeydi. Yine Tahran'daki Azrail'i hatırladım. Bir savunma mekanizması olarak rolünün yanı sıra tutsakların umursamazlığı başka faktörlerin de sonucuydu. Uykusuzluk ve açlık bu duruma ve tutsağın zihinsel durumunun başka bir niteliği olan sinirliliğe katkıda bulunuyordu. Uyku eksikliği biraz da hijyen ve temizlik sorunları yüzünden barakaların istila eden asalaklara bağlıydı. Nikotin ve kafein almamamızın da umarsızlık ve sinirliliği daha beter hale getiriyordu. Bu fiziksel sebeplerin yanı sıra belli kompleksler gibi zihinsel nedenler de söz konusuydu. Tutsakların çoğu bir tür aşağılık kompleksinden muzdaripti. Biz hepimiz bir zamanlar birisiydik veya kendimizi öyle sanıyorduk. Şimdi ise bize tamamen hiçmişiz gibi davranıyordu. İnsanın içsel değerine ilişkin bilinci daha derin, daha manevi şeylere bağlıdır ve kamp yaşamı tarafından sarsılamaz. Fakat tutsaklar bir yana özgür insanlardan kaçı bu bilince sahiptir ki? Bunu bilinçli bir şekilde düşünmeden ortalama bir tutsak kendisini çok aşağılarda hissediyordu. Kampın sosyolojik yapısına dair gözlemlerde bu açıkça görülüyordu. Önde gelen tutsaklar, yani kapolar, aşçılar, depo bekçileri ve kamp polisleri bir kular olarak kendilerini tutsakların çoğunluğunun aksine hiç de aşağı görmüyor, hatta bilakis yüceltildiklerini düşünüyorlardı. Bazıları minyatür büyüklükte hezenler bile geliştirmişti. Kıskanç ve memnuniyetsiz çoğunluğun bu torpilli azınlığa karşı zihinsel tepkileri bazen şaka biçiminde, bazen ifade olanakları buluyordu. Bir tutsağın başka birine kapoyu kastederek, düşünsene bu adamı tanıdığımda sadece büyük bir bankanın müdürüydü, bu kadar yükselmesi ne büyük şans değil mi? Dediğini duymuştum. Hor görülen çoğunluk ve torpilli azınlık çelişkiye düşündüğünde sonuçlar korkunçtu. Bu yüzden de genel sinirlilik bu zihinsel gerginlikler de eklendiğinde en şiddetli halini alıyordu. Bu gerginliklerin genellikle kavgaya dönüşmesi şaşırtıcı değildi. Tutsak sürekli dayak sahnelerine tanık olduğu için şiddete yönelik itki artıyordu. Ben de hem aç hem yorgunken öfkeye kapıldığımda yumruklarımı sıktığımı fark ediyordum. Kendi sobamızı kendimiz yakmak zorunda olduğumuz için geceleri genellikle çok yorgun olurdum. Fakat yaşadığım en huzurlu saatleri de diğer herkesin deliriumda ve uykuda olduğu gecenin geç saatlerinde yaşardım. Sobanın önünde uzanır ve çalınmış kömürden yanan ateşle aşırdığım birkaç patatesi gözlerdim. Ancak her seferinde ertesi gün daha da yorgun, duyarsız ve sinirli olurdum. Tifüs bloğunda doktor olarak çalışırken hasta olan bir kıdemli blok bekçisinin yerine bakmam gerekmişti. Bu yüzden de barakayı temiz tutmaktan da sorumluydum. Barakanın sürekli olarak kontrol edilmesi hijyenden ziyade işkence amaçlıydı. Biraz daha yiyecek ve ilacın faydası olabilirdi ama teftişe gelenlerin tek derdi koridorun ortasına atılmış saman olup olmadığını veya hastanın kirli, yırtık pırtık ve bit pire dolu battaniyelerinin yataktan taşıp taşmadığıydı. Sakinlerin kaderine karşı ise epey aldırışsızlardı. Tıraşlanmış kafamdan kepimi hızla çıkarıp topuklarımı birbirine vurarak Bakara 6/9, 52 hasta, 2 hemşireer ve 1 doktor diye çakı gibi talim verirsem memnun oluyorlardı ve sonra da gidiyorlardı. Onlar gelene kadar battaniyeleri düz tutmak, ranzalardan düşen samanları toplamak, düzen ve temizlik konusundaki tüm çabalarımı boşa çıkaracak şekilde yataklarında dönen zavallı hastalara bağırıp çağırmak zorunda kalırdım. Umarsızlık özellikle de ateşli hastalar arasında daha da artmıştı. Bu yüzden de kendilerine bağırılmadığı zaman hiçbir tepki vermezlerdi. Bazen bu bile işe yaramazdı ve onlara vurmak için kendimi çok zor tutardım. İnsanın kendi sinirliliği diğerlerinin umarsızlığına karşı özellikle de buna sebep olan tehlike karşısında devasa boyutlara ulaşıyordu. Bir toplama kampı sakinliğinin tipik özelliklerine dair sunmaya çalıştığım bu psikolojik tablo ve yapmaya çalıştığım psikopolitik açıklamalarda insanın tamamen ve kaçınılmaz olarak çevresinde olup bitenlerin etkisi altında olduğu zeminini vermiş olabilirim. Peki ya insanın özgürlüğü? Herhangi bir çevrede davranış ve tepkilerin tinsel özgürlüğü söz konusu değil midir? İnsanın birçok koşulun ve çevresel faktörün ürününden fazla bir şey olmadığını söyleyen o teori doğru mudur? İnsan bunların tesadüfi bir sonucu mudur? Daha da önemlisi, tutsakların toplama kampının tekil yaşamına yönelik tepkileri çevrenin etkilerinden kaçınılmayacağını gösterir. İnsan bu koşullarla karşı karşıyayken hiçbir eylem seçeneğine sahip değil midir? Bu soruları ilkesel olarak olduğu gibi deneyimlerden yola çıkarak da cevaplayabiliriz. Kamp yaşamı deneyimleri insanların eylem seçeneği olduğunu gösterir. Genellikle kahramanlık öyküleri olsa da umarsızlığın üstesinden gelip sinirliliğin bastırılabileceğini gösteren birçok örnek vardır. İnsan bu korkunç ruhsal ve fiziksel stres koşullarında bile tinsel özgürlüğü, zihinsel bağımsızlığını koruyabilir. Biz toplama kampında yaşamış olanlar, barakalar arasında gezerek diğerlerini teselli etmeye çalışan ve elindeki son ekmeği paylaşanları hatırlayabiliriz. Sayı olarak az olabilirler ama her şeyi elinden alınmış bir insandan alınmayacak bir şey olduğunun yeterli kanıtını oluştururlar. İnsan özgürlüğünün son kalıntısı olan koşullar ne olursa olsun kendi yolunu seçme tutumu. Her zaman bir seçim yaparız. Her gün, her saat bizi öz varlığımızdan, içsel özgürlüğümüzden soyutlamakla tehdit eden güçlere boyun eğmeye ya da eğmemeye yönelik bir tercih sunulur bize. Ve bu da özgürlük ve onurumuzdan vazgeçerek tipik bir kamp sakinine dönüşüp koşulların oyuncağı olup olmayacağımızı belirler. Bu açıdan bakıldığında bir toplama kampının sakinlerinin zihinsel tepkilerinin belli fiziksel ve toplumsal koşulların yalın bir ifadesinden daha fazlası olduğu görülmelidir. Uykusuzluk, yetersiz beslenme ve çeşitli zihinsel stres gibi durumlar sakinleri belli şekillerde davranmaya itse de son tahlilde tutsağın ne tür bir insana dönüştüğü kamp etkisinden ziyade içsel bir kararın sonucudur. Temel olarak herhangi bir insan bu koşullar altında bile zihinsel ve ruhsal olarak neye dönüşeceğine, ne olacağına karar verebilir. İnsan onuru toplama kampında bile korunabilir. Dostoyevski bir zamanlar "Beni korkutan tek şey çektiklerime değmeyecek olmaktır." demişti. Bu sözcükler kamptaki ıstırapları ve ölümleri içsel özgürlüğün asla kaybedilemeyeceğini kanıtlayan şehitler tanıdıktan sonra sık sık aklıma geldi. Onların çektiklerine değdikleri açıktı. Isıraplarına katlanma biçimleri gerçek bir içsel kazanımdı. Hayata anlamı ve amacını veren ve insandan asla anlamayacak olan da bu ruhsal özgürlüktür. Etkin bir yaşam insanın üretken çalışmanın değerlerini fark etmesini sağlarken daha pasif bir yaşam sürmek güzellik, sanat ve doğayı deneyimlemenin tatminini sunabilir. Ancak hayatta yaratımdan da zevkten de yoksun olan ve yüksek ahlaktan başka bir şeyin bulunmadığı bir yaşamda da amaç vardır. Adını koymak gerekirse bu, insanın dışsal güçler tarafından zapt edilmiş varoluşuna yönelik tutumudur. Yaratıcı bir yaşam ve zevkler onun elinden alınmıştır ama anlamlı olanlar sadece yaratıcılık ve zevk değildir. Yaşamda gerçekten bir anlam varsa o halde ıstırap da bir anlam olmalıdır. Istırap, kader ve ölüm gibi yaşamın alaşağı edilemez bir parçasıdır. Istırap ve ölüm olmadan insan yaşamı tam olmaz. İnsanın kaderini ve barındırdığı tüm ıstırabı kabul etme biçimi, kendi çarmığına yüklenmesi ona en zor koşullarda bile yaşamına derin bir anlam katma olanağı sunar. Cesur, onurlu ve bencillikten uzak duran biri olabilir. Kendini korumak için verdiği acı, savaşta insan onurunu unutabilir ve bir hayvandan farksız bir hale getirebilir. Burada insanın zor bir durumunu sunduğu ahlaki seviyeye erişme fırsatını kullanması veya tepmesine yönelik seçim söz konusudur. Ve bu da onun çektiği acılara değer olup olmadığını belirler. Bu hususların ührevi ve gerçek yaşamdan kopuk olduğunu düşünmeyin. Bu yüksek ahlaki seviyelere sadece pek az insanın ulaşabildiği doğrudur. Tutsaklar arasında çok acı içsel özgürlüklerini tam koruyabildi ve ısraplarına değecek değerlere ulaşabildi ama tek bir örnek bile insanın içsel gücünün onu dışarıdaki kaderin üzerine çıkarabileceğini kanıtlamaya yeterlidir. Böyle insanlar sadece toplama kamplarında değildir. İnsan her yerde kaderle yüzleşir ve kendi zırabından bir şeyler kazanma şansını elde eder. Özellikle de çaresi olmayan hastalıklara yakalananları düşünün. Bir keresinde genç bir hastanın arkadaşına çok ömrü kalmadığını ve ameliyatın da işe yarayamayacağını anlattığı bir mektup okumuştum. Ölümü cesur ve onurlu bir şekilde bekleyen bir adamın anlatıldığı bir filmi hatırlattığını yazmıştı. Çocuk, ölümü böyle karşılamanın büyük bir başarı olduğunu düşünmüştü. Şimdi diye yazıyordu. Kader ona da benzer bir seçenek sunmuştu. Tolstoy'un Diriliş romanından yola çıkarak yıllar önce çekilen bu filmi görmüş olanlarımız benzer şeyler düşünmüştür. Burada büyük öyküler ve büyük insanlar vardır. Bizim için o zamanlar büyük bir öykü yoktu. Böyle bir büyüklüğe ulaşma şansımız yoktu. Filmden sonra en yakındaki kafeye oturmuş ve bir bardak kahve içip sandviç yerken bir an için aklımızdan geçen garip metafizik düşünceleri unutmuştuk. Ancak biz de böyle büyük bir öyküyle karşı karşıya kalıp buna benzer bir manevi yücelikte karşılama kararıyla yüzde geldiğimizde gençlikte verdiğimiz kararları çoktan unutmuştuk ve çuvalladık. Belki bir gün bazılarımız aynı filmi ya da benzer bir filmi tekrar izledik ancak o zamana dek belki insanın gönül gözünün önünden hayatlarında duygusal bir filmin anlatabileceğinden daha çok başarmış insanlara dair başka film şeritleri geçer. Örneğin toplama kampında ölümüne tanıklık ettiğim genç kadının öyküsü gibi insanın içsel yüceliğini anlatan ayrıntıları. Aslında anlatacak çok az şey var ve kulağa doğru gelmeyebilir ama bana epeysel şiir görünüyor. Genç kadın önümüzdeki birkaç gün içinde öleceğini biliyordu fakat onunla konuştuğumda bu farkındalığa rağmen neşeliydi. Kader beni bu kadar kötü vurduğu için minnettarım demişti. Eski hayatımda şımarıktım ve hiçbir manevi kazanımı ciddiye almazdım. Barakanın penceresinden dışarıyı gösterip buradaki bu ağaç yalnızlığımın tek dostu diyordu. Penceresinden sadece bir kestane ağacının tek dalı görünüyordu ve bu dalda iki çiçek açmıştı. Sık sık bu ağaçla konuşurum demişti bana. Şaşırmış ve bu söylediklerini nasıl yorumlamam gerektiğini bilememiştim. Deliryumda mıydı? Halüsinasyonları mı vardı? Kaygıyla ona ağacın cevap verip vermediğini sordum. Evet, ona ne söylüyordu? Şöyle cevapladı. Bana diyor ki ben buradayım. Buradayım. Ben yaşamım. Sonsuz yaşam. Tutsaklara yönelik psikolojik gözlemler sadece ahlaki ve manevi benliklerine sıkıca tutunamayanların eninde sonunda kampın aşağılayıcı etkilerine kurban olduklarını göstermiştir. Burada sorulacak soru, bu sıkıca tutunmayı neyin sağlayabileceği ya da sağlaması gerektiğidir. Deneyimlerini yazan ya da düşünen eski tutuklular en yıkıcı etkinin bu tutsaklığın ne kadar süreceğini bilmemekten kaynaklandığı konusunda hemfikir olurlar. Salınma tarihi onlara söylenmemiştir. Aslında tutsaklığın süresi sadece belirsiz değil, aynı zamanda sınırsızdı. Ünlü bir araştırmacı psikolog, toplama kampındaki yaşamın geçici var olma olarak adlandırabileceğini söylemişti. Bunu sınırı bilinmeyen geçici varoluş şeklinde genişletebiliriz. Yeni gelenler genellikle kamptaki koşullar hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Diğer kamplardan dönenler bu konuda sessiz kalmak zorundaydı ve bazı kamplardan kimse dönmemişti. Kampa giriş sırasında insanların zihninde bir değişim gerçekleşiyordu. Belirsizliğin sona ermesiyle birlikte ölümün belirsizliği başlıyordu. İnsanın bu varoluş biçiminin tabii eğer sürecekse ne kadar ve nasıl süreceğini öngörmesi imkansızdı. Finis kelimesi Latince'de iki anlama gelir. Son veya bitiş ve ulaşılacak bir hedef. Kendi geçici varoluşunun sonunu göremeyen insan hayatta nihai bir hedefi de amaçlayamıyordu. Yaşamayı normal bir hayat süren insanın aksine geleceğe ertelemişti. Bu yüzden de iç yaşantısının tüm yapısı değişmiş ve hayatın diğer alanlarından bildiğimiz çürüme işaretleri ortaya çıkmıştı. Örneğin işsiz bir işçi de benzer durumdadır. Varoluşu geçici hale gelmiştir ve gelecek veya bir amaç için yaşayamaz. İşsiz kalmış madenciler üzerine yapılmış bir çalışma, onların işsizlikten kaynaklanan bir tür zaman algısı sorunu yaşadığını ortaya koymuştur. Tutsaklar da bu garip zaman deneyiminden müstarip olurlar. Kampta küçük bir zaman dilimi, örneğin bir gün, işkence ve eziyetlerle dolu olduğu için sonsuz görünür. Daha uzun bir zaman birimi, örneğin bir hafta ise çok çabuk geçmiş gibi gelir. Kampta bir günün bir haftadan daha uzun sürdüğünü söylediğimde yoldaşlarım onaylamıştı. Zaman deneyimimiz ne kadar tezattı. Bu vesileyle Thomas Mann'ın bazı çok isabetli psikolojik tespitler içeren Büyülü Dağ kitabını hatırlamıştım. Mann, benzer psikolojik durumda olan insanların, mesela hastaneden ne zaman taburcu olacağını bilmeyen veremlilerin manevi gelişimlerini inceler. Onlar da benzer bir varoluş durumundadır. Geleceksiz ve hedefsiz. Tutsaklardan biri yeni gelenlerden oluşan uzun konvoyda istasyondan kampa yürürken kendi cenazesine doğru yürüyor gibi bir hisse kapıldığını söylemişti. Hayatı ona tamamen geleceksiz görünmüştü. Hali hazırdığı ölüymüşçesine hayatını bitmiş ve geride kalmış olarak görüyordu. Yaşamsızlık hissi diğer nedenlerde de artıyordu. Zamansal olarak tutsaklık süresinin sınırsızlığı, mekansal olaraksa hapsedilen yerin dar sınırları. Bu elektrikli tellerin ardındaki her şey uzaktı. Erişilemez ve bir şekilde gerçek dışı. Dışarıdaki olaylar ve insanlar, oradaki tüm normal yaşam tutsak için hayalsi bir yapıya bürünmüştü. Dışarıdaki yaşama, yani yaşayabildiği kısmına neredeyse başka bir yerden dünyaya bakan bir ölü gibi bakıyordu. Gelecekte bir hedef görmediği için kendi çöküşünü teslim eden bir insan, geçmişe dönük düşüncelerle meşgul olmaya başlar. Başka bir bağlamda, şimdiki zamanı tüm dehşetiyle daha az gerçek kılmak için geçmişine bakma eğiliminden bahsetmiştik, ancak bugünü gerçekliğinden soyutlamak belli bir tehlike içeriyordu. Kamp hayatından olumlu bir şeyler elde etmeye yönelik fırsatları gözden kaçırmak bu şekilde kolay hale geliyordu. Ve bu fırsatlar gerçekten vardı. Geçici varoluşumuzu gerçek dışı kabul etmenin kendisi, tutsakların hayatla bağını yitirmesine sebep olan önemli faktörlerden biri haline geliyordu. Her şey bir şekilde anlamsızlaşıyordu. Bu insanlar, insana kendisinin ötesinde bir manevi büyüme olanağı sağlayanın çoğunlukla istisnai zorlukta bir dışsal durum olduğunu unutmuşlardı. Kampın zorluklarını içsel güçlerine yönelik bir sınama olarak görmek yerine hayatı ciddiye almamaya ve ona hiçbir anlamı olmayan bir şey gibi görmeye başlıyorlardı. Gözlerini kapatarak geçmişte yaşamayı tercih ediyorlardı. Bu insanlar için hayat anlamsız hale gelmişti. Doğal olarak sadece birkaç kişi büyük manevi yüksekliklere çıkabilir ama çok azı görünürdeki dünyevi kayıplar ve ölümlere rağmen insan yüceliğine erişme şansına sahiptir. Ve bu sıradan koşullar altında asla erişebilecekleri bir nokta değildir. Geri kalanımız, yani ortalama ve gönülsüz olanlarımız için Bismarck'ın sözleri geçerli olabilir. Hayat dişçiye gitmeye benzer. Daha kötüsünün geleceğini düşünürsün ama en kötüsü geride kalmıştır bile. Buradan yola çıkarak toplama kampındaki birçok kişinin hayattaki gerçek fırsatların geride kaldığına inandığını söyleyebiliriz. Ancak Karşılarında hala olanaklar ve mücadele vardı. Hayatı içsel galibiyetlere dönüştüren deneyimlerden bir zafer çıkabilir veya insan mücadeleyi görmezden gelip tamamen bir ot gibi yaşayabilir. Tıpkı tutsakların çoğunun yaptığı gibi. Kampın tutsak üzerindeki psikopatolojik etkisini psikopeyrotik ve psikohijyenik yöntemlerle savuşturmaya çalışmak, tutsağa ileri bakmasını sağlayacak bir gelecek hedefi benimseterek içsel gücünü arttırma amacı taşır. Tutsaklardan bazıları içsel olarak kendi hedeflerini belirlemişlerdir. Sadece geleceğe bakarak yaşayabilmesi insana özgü garipliklerden biridir. Bu da bazen zihnini bu görev için zorlaması gerekse de varoluşunun en zorlu anlarındaki kurtuluşudur. Bir anımı hatırlıyorum. Yırtık ayakkabılar yüzünden ayaklarımda korkunç yaralar açılmıştı ve acıdan neredeyse ağlayacak haldeyken kamptan çalışma alanına kadar birkaç kilometre topallamıştım. Çok soğuktu. Acı rüzgarlar bizi döver gibiydi. Sefalet dolu hayatımızın sonu gelmez küçük dertlerini düşünüp duruyordum. Bu gece ne yiyecektik? Fazladan bir parça sosis verirlerse bunu bir parça ekmekle değiş tokuş etmeli miydim? 2 hafta önce kazanmış olduğum sigaraların sonuncusu bir kase çorba ile değiştirmeli miydim? Ayakkabı bağ olarak kullandığım parçayı onarmak için bir parça teli nereden bulabilirdim? Çalışma alanına zamanında gelip her zamanki çalışma grubuma mı katılmalıydım? Yoksa başka birine katılsam zalim bir ustabaşına denk gelir miydim? Bana bu dehşetli uzun yürüyüşler yerine kampta yapabileceğim bir işi ayarlayabilecek olan bir kapoyla aramı nasıl iyi tutabilirdim? Her gün, her saat zorlayan bu şeylerle uğraşmak ve bu kadar önemli şeyleri düşünmek bende bir tiksintiye yol açmıştı. Zihnimi başka şeyler düşünmeye zorladım. Bir anda kendimi iyi aydınlatılmış, sıcak ve güzel bir derslik kürsüsünde dururken buldum. Önümde rahat sandalyelerde oturan ilgili izleyiciler vardı. Toplama kampının psikolojisi üzerine bir ders veriyordum. Beni baskı altında tutan her şey bilimin mesafeli bakış açısından ele alınarak nesnel bir biçim almıştı. Bu şekilde durumun üstüne o an ıstırapların ötesine geçmeyi başarılmış ve onları geçmişte kalmış şeyler olarak gözlemlemiştim. Hem ben hem de zorluklarım kendi tarafımdan gerçekleştirilen ilginç bir psikobilimsel çalışmanın nesneleri haline almıştık.